Merhabalar, şunu hiç düşündünüz mü? Türkiye'deki öğretmenlerin yani neredeyse yarısının maaşlarından pek hoşnut olmadığını biliyoruz. Çalışma koşulları çoğu çok zor diyor. Hatta mesleği başkalarına tavsiye etmekte bile çekingenler.
Evet, bu genel olarak bilinen bir durum maalesef.
Ama şimdi sıkı durun. Aynı öğretmenler bütün bu zorluklara rağmen sınıflarındaki öğrencilerin başarılı olduğuna inanıyor. Bu biraz kafa karıştırıcı değil mi?
Hem de nasıl? İşte bu tam bir paradoks gibi duruyor.
Bugün elimizde tam da bu ilginç durumu ve öğretmen maaşlarıyla eğitimin kalitesi arasındaki o girift ilişkiyi Türkiye bağlamında inceleyen bir çalışma var. Tütüncü ve Deniz'in 2024 tarihli "Eğitimin niteliğinde öğretmen geliri önemli bir değişken mi?" başlıklı makalesi.
Bu çalışma hem geniş bir anket içeriyor, değil mi Türkiye genelinde?
Aynen, 203 dişi öğretmene ulaşmışlar ama sadece anket değil, Denizli'de 25 öğretmenle de derinlemesine yüz yüze görüşmeler yapmışlar. Yani hem rakamlar var hem de öğretmenlerin kendi sesleri.
Bu ikisi bir arada olunca daha bütüncül bir resim çıkıyor tabii.
Amacımız da bu zaten. Bu kaynakları sizin için şöyle bir masaya yatırıp öğretmenlerin gelirleri, motivasyonları, çalışma şartları, eğitimin kalitesi hakkındaki düşüncelerini anlamaya çalışmak, kendi ifadeleriyle ne diyorlar ona bakacağız.
Güzel. Hadi o zaman öğretmenler odasının kapısını aralayalım bakalım.
Kaynağa şöyle bir girince anket sonuçlarında ilk dikkat çeken şey tahmin edileceği gibi maaş memnuniyetsizliği. Yani bu çok baskın.
Ne kadar baskın peki? Rakamlar ne diyor?
5 puanlık bir ölçek kullanmışlar. Ortalama memnuniyet sadece 2,58. Yani ortalamanın epey altında kalıyor.
2,58. Bu bayağı düşük bir skor.
Evet, hatta daha çarpıcısı, ankete katılanların neredeyse yarısı, yani %46,55'i maaşını doğrudan düşük olarak tanımlıyor.
Neredeyse yarısı. Bu durum aslında dediğin gibi pek şaşırtıcı değil. Çalışmada da atıf yapıldığı gibi daha önceki yıllarda yapılan pek çok araştırmada benzer sonuçlar bulmuştu Türkiye'de. Görüşmelerde de bu durum teyit ediliyor sanırım. Öğretmenler ne diyor mesela?
Evet, görüşmelerde de bu memnuniyetsizlik dile getirilmiş. Mesela Kazım isimli bir öğretmen kendi maaşını diğer meslek gruplarıyla kıyaslamış ve arada ciddi bir uçurum olduğunu ifade etmiş.
Klasik bir karşılaştırma aslında.
Aynen. Sevim isimli bir öğretmense çıtayı biraz daha uluslararası seviyeye çekmiş, Avrupa'daki meslektaşlarının durumuna bakmış ve yine benzer bir sonuca varmış. Yani bizimki düşük kalıyor diyorlar.
Bu küresel karşılaştırmalarda önemli tabii. OECD'nin falan raporları oluyor ya hani.
Evet. O raporlarda da genelde ülkeler arası farklar vurgulanıyor. Başarılı eğitim sistemlerinde öğretmen maaşlarının daha rekabetçi olduğu görülüyor ama...
Ama tek başına yetmiyor, değil mi? Yani maaşı artır, başarı fırlar gibi basit bir denklem yok.
Kesinlikle OECD'de onu söylüyor. Maaş önemli bir faktör ama tek başına belirleyici değil.
İşte burası ilginçleşiyor. Çünkü öğretmenler maaşlarından memnun değil. Tamam, ama aynı ankette maaşların hem kendi motivasyonları hem de eğitimin genel kalitesi üzerinde çok önemli bir etkisi olduğuna inanıyorlar.
Evet, o puanlar çok yüksek. Motivasyon için ortalama 4,09, eğitimin kalitesi için 4,14. Yani 5 üzerinden bunlar bayağı iddialı rakamlar.
Yani bir yandan paramız yetmiyor diyorlar, diğer yandan ama para artsa hem biz coşarız hem eğitim uçar gibi bir beklenti var. Çok güçlü bir inanç bu.
Aynen öyle. Görüşmelerden bir örnek vardı, Mehmet öğretmenin sözü. Çok net anlatıyor bence durumu. Diyor ki, sınıf içerisinde nereye ödeme yapacağım diye düşünmeyen öğretmen sınıfına odaklanır ve daha bir şevkle ders anlatır.
Çok temel bir yerden yakalamış. Yani kafanın rahat olması lazım diyor.
Evet. Feyza öğretmen ise daha da ileri gidiyor. Maaşını yükseltir, rahat ettirirsen öğretmen toplumu geliştirir diyor. Yani meseleyi bireysel motivasyondan toplumsal gelişime bağlıyor.
Bu da öğretmenlerin kendilerine biçtikleri rolün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Toplumu şekillendirme misyonu.
Kesinlikle. Peki bu güçlü inanış, yani maaşın kaliteyi ve motivasyonu artıracağı inancı literatürde destekleniyor mu? Akademik çalışmalar ne diyor bu konuda?
Ya Dalton ve Marcenaro Gutierrez'in
Uluslararası bir çalışması var, 2011 tarihli. Onlar PISA gibi uluslararası öğrenci başarı testlerindeki sonuçlarla öğretmen maaşları arasında pozitif bir ilişki bulmuşlar.
Ne gibi bir ilişki? Yani somut bir etkisi var mı?
Var. Hatta bir tahminleri var. Diyorlar ki öğretmen maaşlarında ortalama %15'lik bir artış, PISA skorlarında %6 ile %8 arasında bir artış getirebilir. Bu doğrudan etki.
%6-8 artış PISA'da hiç de az değil aslında.
Değil tabii ama bir de dolaylı etkiler var. Loeb ve Page'in bir çalışması var mesela. Onlar şuna dikkat çekiyor. İyi maaşlar sadece mevcut öğretmenleri tutmakla kalmaz, daha nitelikli, daha parlak gençleri de öğretmenliğe çeker.
Ha, yani mesleğin cazibesi artar diyorsun.
Aynen öyle. Ve tabii iyi öğretmenleri sistemde tutmayı sağlar. Yani öğretmen devir hızını azaltır. Bu da uzun vadede kalite için çok kritik. Görüşmelerde Gökhan öğretmen de tam bu noktaya değinmiş zaten. Maaşı artarsa üniversiteye hazırlanan gençler için öğretmenlik daha çekici olur demiş.
Anladım. Yani hem mevcutları motive etme hem de yenileri çekme potansiyeli var. Ama şimdi geliyoruz o en başta konuştuğumuz kafa karıştırıcı noktaya, o paradoksa.
Evet, o çelişkili duruma.
Bir yanda maaşından memnun olmayan, çalışma koşullarını ki ortalaması 2.39'muş, yani orta bile değil, zor ya da çok zor bulan öğretmenler var. %50'den fazlası böyle düşünüyormuş.
Yarıdan fazlası, ciddi bir oran.
Üstelik mesleği başkalarına tavsiye etme eğilimleri de düşük, ortalama 2.89. Yani gel sen de öğretmen ol demekten çekiniyorlar biraz.
Bu veriler hani literatürde de geçer ya, Ingersoll ve May gibi isimlerin söylediği, düşük maaş ve zor koşulların öğretmenleri meslekten uzaklaştırma riskini, yani o sirkülasyonu artırma potansiyelini akla getiriyor hemen.
Kesinlikle. Özellikle deneyimli öğretmenleri kaybetmek büyük sorun olur.
Tabii. Ama işte madalyonun öbür yüzü.
İşte orada işler karışıyor. Aynı öğretmenler bütün bu şikayetlere rağmen kendi sınıflarındaki öğrencilerin ders başarısını 100 üzerinden ortalama 80 civarında görüyorlar.
80, bu bayağı iyi bir başarı algısı.
Hem de nasıl? Yani diyorlar ki koşullar zor, para az, tavsiye etmem ama benim öğrencilerim iyi. İşte bu nasıl oluyor? Çalışma buna nasıl bir açıklama getiriyor?
Çalışma birkaç olası açıklama üzerinde duruyor. Birincisi, ki bence en güçlüsü bu olabilir, içsel motivasyon ve adanmışlık.
Yani paradan puldan bağımsız bir durum mu?
Aynen. Öğretmenler belki de aldıkları ücretten, koşullardan bağımsız olarak işlerine karşı güçlü bir sorumluluk, bir tür vicdani bir bağ hissediyorlar. Mesleğin doğası belki de bunu gerektiriyor. Görüşmelerde Nimet öğretmen çok net söylemiş. Okulda tam performans çalışıyorum. Bu kadar.
Yani işimi eksik yapmam diyor.
Evet. Belki de Michael Fullan gibi eğitimcilerin dediği gibi o öğretmen profesyonelliği, mesleğe duyulan o adanmışlık devreye giriyor ve zorluklara rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya itiyor onları.
Peki başka ne olabilir? Sadece adanmışlık mı?
İkinci bir olasılık, maaş dışındaki diğer olumlu faktörler. Belki de biz hep maaşa odaklanıyoruz ama başka şeyler de etkili oluyor.
Ne gibi mesela?
İşte mesleki gelişim imkanları belki iyidir. Okul yönetimi çok destekleyicidir. Meslektaşlar arasında güçlü bir dayanışma vardır. Hani Linda Darling-Hammond gibi uzmanlar diyor ya, iyi bir okul liderliği, işbirliği ortamı falan en az maaş kadar, hatta bazen daha fazla etkili olabilir diye. Belki Türkiye'de de böyle gizli kahramanlar, yani faktörler var.
Olabilir tabii, gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Üçüncü bir ihtimal var mı?
Üçüncü olarak da işin algı boyutu olabilir diyor çalışma. Yani bu 80 puanlık başarı algısı ne kadar gerçekçi?
Ha, yani belki de öğretmenler durumu biraz olduğundan iyi görüyorlardır.
Ya da belki de zor koşullarla başa çıkmak için geliştirdikleri bir tür, hani kendini iyi hissetme mekanizmasıdır. Ya da tam tersi, gerçekten de harika işler başarıyorlar ve bunun farkındalar. Çalışma bu algının doğruluğunu sorgulamıyor ama bu çelişkiye dikkat çekiyor. Bu da önemli bir nokta.
Gerçekten çok katmanlı bir durum. Peki araştırmacılar bir de şunu sormuşlar, o da ilginç. Maaşınız iki katına çıksa ne değişirdi? Cevaplar nasıl olmuş?
Cevaplar yine biraz şaşırtıcı. Çünkü öğretmenlerin çoğu diyor ki maaşımız iki katına çıksa bile sınıftaki çabamız, gösterdiğimiz gayret iki katına falan çıkmaz.
Niye ki? Daha motive olmazlar mı?
İşte diyorlar ki biz zaten şu anda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Nimet öğretmenin sözü yine burada karşımıza çıkıyor. Okulda tam performans çalışıyorum. Bu noktada iki katına çıktığında iki kat bir değişiklik olmaz çabamda diyor.
Vay be, bu ilginçmiş. Peki bu ne anlama geliyor o zaman? Maaş artışının hiç mi etkisi olmaz?
İşte burada belki de Herzberg'in o meşhur hijyen faktörü teorisi devreye giriyor. Hani der ya, maaş gibi faktörler hijyen faktörüdür. Yokluğu büyük memnuniyetsizlik yaratır ama varlığı belli bir seviyeden sonra tek başına motivasyonu veya performansı sonsuza kadar arttırmaz. Sadece memnuniyetsizliği ortadan kaldırır.
Anladım. Yani asıl motivasyon başka şeylerden geliyor belki de. İşin kendisinden, başarıdan, tanınmadan.
Aynen öyle. Öğretmenlerin zaten elimizden geleni yapıyoruz demesi belki de maaşın onlar için temel bir ihtiyaç, bir hijyen unsuru olduğunu, eksikliğinin canlarını çok yaktığını ama artmasının otomatik olarak daha çok çalışırım anlamına gelmediğini gösteriyor. Belki de asıl motivasyonları öğrencilerle kurdukları bağ, işin anlamı.
Ama bu demek değil ki maaş artışı hiçbir şeyi değiştirmez.
Aa, asla değil. Öğretmenler bunu da söylemiyor zaten. Tam tersine maaşlarının iki katına çıkmasının başka çok önemli ve olumlu değişiklikler yaratacağını da söylüyorlar.
Mesela ne gibi değişiklikler?
Birincisi ek iş yapma zorunluluğu kalkar diyorlar. Süleyman öğretmen mesela sadece maaş karşılığı derse girerim, kendime dersime daha çok zaman ayırırım diyor. Bu dolaylı yoldan kaliteyi artırır. Daha az yorgunluk, daha fazla odaklanma yani.
Mantıklı. Başka?
İkincisi, mesleğin toplumdaki itibarı artar diyorlar. Fatma ve Ömer öğretmenler bunu vurgulamış. Bu da önemli. Öğretmenlerin kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlar.
Evet, saygınlık meselesi.
Üçüncüsü de Davut öğretmen söylemiş. Kendilerini geliştirmek için daha fazla kaynak ve zaman bulurlar. Kitap alırlar, eğitime katılırlar. Bu da uzun vadede yine sınıfa yansır.
Anlıyorum. Yani çabayı iki katına çıkarmaz belki ama öğretmenin genel refahını, gelişimini ve mesleğin cazibesini artırır diyorsun.
Aynen öyle. Daha dolaylı ama çok önemli etkiler bunlar.
Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek, nasıl bir resimle karşı karşıyayız? Anlaşılan o ki mesele sadece daha çok para verelim eğitim düzelsin kadar basit değil.
Değil, kesinlikle değil ama paranın hiç önemi yok demek de büyük haksızlık olur.
Çok daha karmaşık bir ilişki var demek ki.
Kesinlikle. Çalışmanın vardığı sonuç da bu zaten. Öğretmen maaşları çok önemli bir değişken. Memnuniyet, motivasyon algısı, nitelikli insanları çekme ve tutma açısından kritik. Ama tek başına yeterli değil.
Ne lazım başka?
Koşulları. Yani sınıflar kalabalık mı? Okulun fiziki şartları nasıl? Bürokrasi ne durumda? Sonra mesleki gelişim fırsatları anlamlı mı? Ulaşılabilir mi? Mesleğin toplumdaki statüsü saygınlığı, okul yönetiminin desteği, bunlar da en az maaş kadar etkili. Hatta bazen daha bile fazla. Uluslararası literatür de bunu söylüyor zaten. Bütüncül bakmak lazım.
Hı hı.
Bu çalışma özelinde Türkiye için şunu görüyoruz. Evet, bir maaş memnuniyetsizliği var, zor koşullar var. Ama bunlara rağmen müthiş bir adanmışlıkla çalışan öğretmenler de var. Kendi deyimleriyle vicdani boyutta işlerini yapıyorlar.
Bu gerçekten takdire şayan.
Şayan ama şu soruyu da sormak lazım. Bu durum ne kadar sürdürülebilir? Yani sistem öğretmenlerin bu fedakarlığına daha ne kadar güvenebilir? Uzun vadede bu memnuniyetsizlik ve zor koşullar öğretmen sirkülasyonunu arttırmaz mı? Nitelikli öğretmen bulmayı zorlaştırmaz mı? Mesleğin çekiciliğini azaltmaz mı? Bunlar ciddi riskler.
O zaman şöyle bir özetleyelim mi kısaca dinleyicilerimiz için? Bugün ele aldığımız çalışma bize ne dedi? 1. Öğretmenlerin çoğu maaşından memnun değil.
2.
Ama maaşın hem motivasyon hem de kalite için çok önemli olduğuna inanıyorlar. 3. En ilginç nokta, koşullar zor olsa da mesleği tavsiye etmeseler de öğrencilerin başarılı olduğunu düşünüyorlar. Bu bir paradoks. 4. Maaş artsa daha çok çabalarım demiyorlar ama refahlarının, mesleğin itibarının ve gelişim imkanlarının artacağını söylüyorlar. Yani mesele karmaşık, para önemli ama tek başına çözüm değil.
Peki bütün bu konuştuklarımız, bu akademik bulgular, rakamlar, görüşmeler sizin için, yani bizi dinleyenler için neden önemli olsun? Şundan önemli, eğitimin kalitesi hepimizi ilgilendiriyor, doğrudan ya da dolaylı.
Evet, toplumun geleceği sonuçta.
Aynen. öğretmenlerin ne hissettiğini, ne yaşadığını, neyin onları motive ettiğini anlamak aslında eğitim sistemimizin nabzını tutmak demek. Sorunları ve çözüm yollarını daha sağlıklı konuşabilmek demek. Belki bir öğretmen yakınınız var, belki çocuğunuz okulda, belki de sadece bu ülkenin geleceğini önemsiyorsunuz. İşte bu çalışma o geleceği her gün sınıflarda kuran insanların dünyasına bir pencere açıyor bize.
Ve çalışma o öğretmenlerin tüm zorluklara rağmen gösterdiği adanmışlığa dikkat çekiyor. Bu çok değerli. Ama insan düşünmeden edemiyor. Bu adanmışlık, bu vicdani boyut sürekli memnuniyetsizlik ve zor koşullar altında nereye kadar gider? Zamanla yıpranmaz mı?
İşte bu çok kritik bir soru.
Eğer yıpranırsa bunun maliyeti ne olur? Belki de toplum olarak şunu düşünmeliyiz. Adil ücret ve iyi koşulların yanında öğretmenlerimize değerli olduklarını hissettirmenin o motivasyonu sadece cüzdanla değil, ruhla da beslemenin başka yolları neler olabilir? Parasız ama etkili yollar. Belki de bir sonraki kafa yormamız gereken konu bu.